Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Merkeziyetsiz Geleceğin bu bölümünde çok özel bir konuğumuz var. Hukuk konuşacağız. Burçak Ünsal konuğumuz. Türkiye'nin önde gelen hukuk ve teknoloji uzmanlarından biri. Kendisi Ünsal Hukuk Bürosu ile birlikte M&A, şirket hukuku, siber hukuk, uluslararası işlem, IP gibi alanlarda Amerika, Japonya, AB, Türkiye'de farklı yargı alanlarında önemli deneyime sahip kendisi. Aynı zamanda blockchain, kripto varlıklar ve dijital dönüşüm gibi konularda da çok yüksek bir deneyime sahip. Biz de bu uzmanlığı, bu deneyimleri sizle paylaşmak üzere kendisini davet ettik. Sektördeki işte regülasyonlar, gelişmeler konusunda konuşacağız. Kripto varlık piyasaları, işte Bitcoin nereye gidiyor? Amerika'daki özellikle davalar bizi nasıl etkileyecek? Geleceği nasıl etkileyecek kısa ve orta vadede? Bunları değerlendireceğiz. Valla bu detaylı ve tecrübeleri paylaşacağı için biz çok heyecanlıyız. Siz de umarım programdan keyif alırsınız. Programa başlayalım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Doğancan, hoş bulduk Furkan. Öncelikle sizinle birlikte olmak, Merkeziyetsiz Gelecek vesilesiyle sizin izleyicilerinizle, dinleyicilerinizle birlikte olmak benim için çok güzel bir şey. Bu konuları zannediyorum ki uygulamacısından öğrencisine, profesöründen, ekonomistinden, düzenleyici kurum yetkilisine, uzmanına kadar, traderından tutun emeklisine kadar herkesin öğrenmek isteyeceği, herkesin değerlendirmek isteyeceği bir içerikle sizinle birlikte bugün ele alacağız. O yüzden en az sizin kadar ben de mutlu ve heyecanlıyım. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
Bunu duymak gerçekten çok güzel çünkü piyasadaki belirsizlik modlarımızı çok etkiliyor. O yüzden nasılsınız diye özellikle sorup pozitif bir nottan başlamak istiyoruz. Çünkü kimse ne hissedeceğini bilemiyor. Bugün biraz hukuku da bu bağlamda konuşacağız. Çünkü belirsizlikler çok fazla ve kimse nasıl hissedeceğini bilmiyor bu konuda. Malum ekosistemimiz regülasyonlar anlamında hala emekleme evresinde ve global bir anlaşılmış hukuki bir uzlaşıdan bahsedemiyoruz. O yüzden aslında biraz bugün coğrafya gitmek, dünyada neler oluyor, neler bitiyor, Türkiye'ye bunun yansımaları nasıl olacak, biraz bu şekilde konuşmak istiyoruz. O yüzden de bize hemen yakın bir yerden başlayalım istiyoruz. Avrupa'dan, çünkü yakın zamanda daha belirleyici bir düzenlemeyle karşımıza gelen, MiCA'yla, yani Markets in Crypto Assets Regulation adıyla çıkan bir düzenleme söz konusu. Bu düzenleme için bir rehber yayınladığınızı da biliyoruz. Nelerden bahsettiniz bu rehberle? MiCA nelerden bahsediyor ve bize nasıl bir etkisi olacak?
Çok teşekkürler Furkan. Gerçekten mükemmel özetledin. Hakikaten bütün dünyaya baktığımızda hala kafalar karışık. Hala çelişkiler var. Hala bir şeyler yapmaya çalışmak yönünde iyi niyetli çabalar olsa da maalesef daha detaylı, daha şeffaf ve daha uygulanabilir düzenlemelere ihtiyacımız var. Tam bir şey çok iyi oldu, bu ilaç olacak derken tabii ki konunun karmaşıklığı, teknolojinin çok inovatif taraflarının olması ve işin finansal boyutlarının olması sebebiyle bakıyoruz ki o da tam olarak yeterli değil ve farklı düzenleyici kurumların farklı düzenlemelerine ihtiyaç var. O yüzden gerçekten çok güzel söyledin. Bu konuşmamıza MiCA ile başlamak da çok güzel olur. Çünkü kripto kıymetleri, benim ifade tercihimle dijital kıymetleri ilk düzenlemeye başlayan bölge Avrupa ülkeleri oldu. O yüzden hakikaten çok yakından takip ettiler. Çok ciddi bir takım çabaları oldu. Uzun yıllardır bu çaba var. Ve bu çabalar sebebiyle bir tecrübe var. Ve Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin genel tavrı dahil edicidir, biliyorsunuz. Inclusive bir tavırları vardır. Piyasadaki aktörleri, profesörleri, hocaları, düzenleyici kurumları, kanun koyucuları, belediyelere kadar herkesten bir şeyi açıklarlar ve görüş isterler. Ve bu görüşler çerçevesinde mevzuat şekillenir. Avrupa Birliği içindeki ülkelerin bu tecrübesi en sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanındaki tecrübelerle birleştirilip 2020 yılından beri ilk taslağı yine paylaşılmış olan ve ilk taslağa çeşitli kurum ve kuruluşlardan görüşler alındıktan sonra en nihayetinde 2023 yılında açıklanan, ilan edilen bir MiCA ile sonuçlandı. Furkan'ın dediği gibi bu dijital kıymetler veya kripto kıymetler piyasasını düzenleyen bir yönetmelik. Fakat bu yönetmeliğin bizim Türkçe'deki yönetmelikle aynı etkisi yok. Bütün üye ülkelerin uymak zorunda olduğu bağlayıcı bir yönetmelik. Diğer bir deyişle bunu ben alırsam da olur, almazsam da olur veya alırsam şöyle değiştiririm, böyle değiştiririm diyebileceği bir şey değil. Almak ve uygulamakla yükümlü olduğu bir mevzuat. O yüzden aslında biz bunu Türk hukukundaki bir kanuna, Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamının uymak zorunda olduğu bir kanuna benzetebiliriz. Burası hakikaten bir farklılık arz ediyor. Ve bu Mica ile yapılmak istenen şey nedir? Yapılmak istenen şey 3 tane. Bunlardan bir tanesi kripto kıymetleri, dijital kıymetleri kategorize etmek. Ve Mica bunu 3'e ayırıyor. Bunlardan bir tanesi utility coin dediğimiz, bizi dinleyenler artık bunları biliyordur ama yine de özetlemek gerekirse sermaye piyasası aracına benzemeyen, sahip olunduğu durumda bir uygulamayı veya bir hizmetten faydalanmayı sağlayan kıymetlerdir bunlar. Bunların özelliği sermaye piyasası mevzuatından ari olması ve önemli bazı lisans yükümlülüklerinden ari olmasıdır. Bir diğeri asset reference token. Yani gerçek hayatta farklı bir kıymete referans göstermek suretiyle kendi değerini ondan alan kripto kıymetler. Ve bu çok önemli. Çünkü bunu ikiye ayırıyor. Bunun üstünde ayrıca duracağız. Stable coin'ler bunlardan bir tanesi. Ve stable coin'ler dediğimiz zaman artık Mica buna stable coin demiyor. Asset reference token diyor ve ikiye ayırıyor. Bunlardan bir tanesi elektronik para tokenları. Diğeri de elektronik para olmayan diğer kıymetlere referans ile, yani diğer kıymetlere pegged bir biçimde kendi değerini onlardan alan kripto kıymetler. Bunlar tek bir kıymet olabileceği gibi birden fazla bir kıymet havuzundan da kendi değerini alabilir. Ve özellikle Luna'daki durumda göreceğimiz gibi algoritma bazlı, hatta decentralized da olabilir. Ve bütün bunlar yönetmelik bakımından bundan sonra ne anlama gelecek? Birazdan çok çok kısaca ve herkesin anlayabileceği dille ifade edeceğim. Ve bunların dışında kalan diğer kripto kıymetler diyebiliriz. Bunlar da genelde ne oluyor? Aslında hepimizin korktuğu, böyle öcü gibi baktığı ve düzenleyici kurumların Türkiye'de SPK'nın, yurt dışında işte Amerika'da Capital Markets Board'un vesaire alanına giren veya müdahale etmesi gerekliliği doğuran kıymetler. Şimdi bunlardan öte neyi düzenliyor? Bu kıymetleri arz etmek için ne yapması gerekir? Bu kıymetleri üstünde trade açması için ne yapması gerekir? Bunları anlatıyor. Hemen buradan aklımıza iki aktör geliyor tabii ki. Birincisi bu tokenları çıkartanlar. İkincisi kendi platformlarında bu tokenın ticaretini yaptıranlar. Yani exchange'ler. İşte Mica her iki aktörü de düzenliyor. Hangi şartlar altında bunların lisansını verebileceğini ve hangi kıymetleri hangi şartlar altında listelebileceklerini anlatıyor. Ve tabii ki son olarak da saklama hizmeti verenler, buradan da hemen aklımıza tabii ki cüzdan hizmeti verenler, escrow'lar yani yedeminler, hatta günümüzde artık biliyorsunuz bankalar gelmeli. Diğer bir deyişle adıyla ismiyle müsemma, gerçekten de kripto kıymetlerin bütün pazarını düzenleyen ve bunu yaparken 3 yıllık bir görüş alma, 3 yıllık bir çaba, ondan önce de en az 10 yıllık üye ülkelerin tecrübelerinden yararlanan bir Mica ile karşı karşıyayız. Bu bakımdan Mica özellikle kripto kıymeti çıkartanlar bakımından ve exchange'ler bakımından daha anlaşılır, daha derli toplu, daha öngörülebilir bir takım düzenlemeler getirirken maalesef Furkan'ın az önce ifade ettiği gibi bazı kıymetler bakımından yine aslında sadece genel bir takım şeyler söylüyor ve aslında bu söylediği şeyler de birazcık yeni tartışmalara sebebiyet veriyor. Mesela gayri merkezilik nedir? Yani decentralization. Gayri merkezi projeleri regülasyon dışında bırakıyor. Fakat bunu dışında bırakırken tek bir cümle kullanıyor. Gerçek bir gayri merkezilik olmalı ve gayri merkeziliği aracılarla sağlamamalı diyor. Şimdi bu ne demek? Yüzde kaç gayri merkezi, aracı ne demek vesaire. Yani bu bir mevzuat bakımından son derece muğlak, son derece sıkıntılı bir ifade. Diğer taraftan asset reference token. Yani bu o kadar açık bir ifade ki eğer bir kıymet stable coin ise veya şu an ortada olmayan dünyada ileride çıkabilecek olan bir token veya coin varsa hepsini ben bununla kapsayabilirim gibi bir beklenti var. Bu tabii ki kanun koyucu ve düzenleyici kurum için bir avantaj sağlıyor ama bizim gibi uygulamacılar için, bizim gibi bu işin traderler için veya yarın öbür gün bir şeyi issue etmek isteyenler, bir token çıkartmak isteyenler için veya çıkartılmış bir token'ı list etmek isteyen bir exchange için bu ifadeler çok sıkıntılı. Peki bu hep böyle mi kalacak? Belki siz soracaksınız ama çok kısaca bu bölümü şu cümleyle tamamlayayım. EBA yani European Banking Authority, ondan sonra ESMA yani European Securities Market Authority. Bütün bunlar yeni yönetmelikler çıkartacak. Düzenleyici kurum kararları çıkacak. Ve bunlar sayesinde bunlar oturacak. Tabii ki biz bunları beklemeden de bazı yorumlar yapacağız. ve birazdan bu yorumların neler olduğunu sizin sorularınızla ben de açmaya çalışacağım.
Valla güzel bir giriş oldu. Avrupa'daki havayı kokladık. Avrupa'daki regülasyonları biraz kokladık. Aslında bu da hani güzel bir çerçeve veriyor gibi ben okudum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü yani herkes, bütün borsaların şu an liderleri bas bas şunu bağırıyor. Biz bir şekilde bir regülasyon istiyoruz. Regülasyon zaten gelsin diye söylüyorlar. Avrupa'da bu var. Şimdi bunun, madalyonun diğer tarafı var. Amerika'ya biraz da gidelim. Bunlarla birlikte güzel bağlanacağını düşünüyorum. Şimdi Amerika'da işler daha karmaşık. Bu SEC'nin herkesi, bütün borsalara, kripto varlık şirketlerine açtığı davalar var. İşte bu menkul kıymet olarak bu coin tokenları nasıl sınıflandıracağını tam olarak bilemiyor gibi bir durum var ortada. Bu regülasyonları da yapmakta çok yavaş ilerliyorlar. Belki de hiç yapmayacaklar. Yani bu karışık bir durum var ortada. Örneğin şimdi SEC Ethereum'a bir menkul kıymet derse bu Ethereum'un sonu olur mu? Mesela böyle bir risk var.
Bence sonu olmaz ve SEC bakımından her ne kadar coin haricindeki her şey security'dir şeklinde sonuçlanabilecek bir tutum içindeyse de aslında SEC'nin bu son dönemdeki tutumu Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı tarafından durdurulmuş vaziyette aslında. Bu arada bu son 3-4 haftanın meselesi. O yüzden bu son 3-4 haftanın meselesine detaylı bir şekilde girmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak gerekir ve en azından 2023 içinde neler oldu? Biraz bunlara bakmamız lazım. Bir kere Securities and Exchange Commission FTX batıncaya kadar bu hareketleri hiç yapmadı. Bakın dikkat edin. Çünkü Securities and Exchange Commission, SEC diyeceğim artık bundan sonra, her zaman teknolojiyi baltalayan biz olmayalım, yenilikçiliği, inovasyonu baltalayan biz olmayalım gibi bir havalardaydı. Yani durup dururken, her şey mükemmelken, son derece güzel giderken, millet mutluyken Pandora'nın kutusunu biz açmayalım dediler. Fakat aynı SEC aslında FTX'de neler oluyor, Binance'de neler oluyor aslında bunları takip ediyordu. Hatta bunların aralarındaki gizli düşmanlığı ve Binance'in nasıl aslında FTX'i batırmak için perde arkasında çevirdiği olayları adeta elini ovuşturarak, avucunu ovuşturarak bunları bekliyordu ve hazırlanıyordu. Aynı tavrı Ripple için de gösterdi ki bu da geri tepti. Ripple için de ne yapmıştı? Adamlar borsaya kotu olmadan bir hafta önce Securities and Exchange Commission Ripple hakkında bir dava açtı. Veya CoinFirm Nasdaq'a kote oldu. Fakat şimdi diyor ki bunu aslında bir exchange olarak bize register olması gerekirdi. Yani lisans alması ve kayıt olması gerekirdi. Adama sorarlar, bakın çok amiyane tabirle konuşuyorum. Ey Securities and Exchange Commission, yani tamam sen gel bize lisans al diyorsun da nasıl lisans alacağız? Çünkü sen beni bir exchange olarak lisanslamak istiyorsun. Fakat bu davetini veya bu zorluğu bana ben Nasdaq'ta kote olmadan önce söylemedin. Bu birincisi çok akıl almayan bir durum. İkincisi, şimdi benim senden lisans alabilmem için ya borsa olarak lisans almam lazım, ya borsada aracı olarak, broker olarak lisans almam lazım, ya da elektronik kayıt kuruluşu olarak lisans almam lazım. Bunlardan biri olarak. Şimdi ben bir kripto kıymet hizmet sağlayıcısı bir exchange olarak bunların hepsini benim tek başıma yapmak zorunda olduğumu ve yaptığımı biliyorsun. Senin buna ilişkin özel bir mevzuat çıkartmadan saklama hizmetini veren benim, parayı alan benim, brokerage yapan benim, üstünde kıymetin satın alınmasına aracılık eden benim ve elektronik olarak gönderen benim, saklayan benim ve bunların şu anda dünyada alternatif olmadığını biliyorsun. Demek ki sen beni öldürmek istiyorsun. Gerçek bu. Şimdi geldiğimiz noktaları herkes hatırlasın ve değerlendirebilsin diye bunları anlatıyorum. Ve bir lisanslı borsaya kote olan bu şirketin öncelikle kendisinin bir borsa olarak lisans almasını bugün bekleyen SEC bu kote olmadan Nasdaq'a hiçbir şey söylemedi. Ve şimdi hem Binance hem de CoinFirm diyor ki sen bunu almak zorundaydın. Veya diyor ki işte 2022 yılının ilk 6 ayında Binance senin işi ürettiğin 50 tane, yani rakamlar bu arada gerçek rakamlar, böyle kafadan atmıyorum, 50-52 arası coin offering'in 46 tanesini sen market making amaçlı kullandın. Onunla transaction yarattın. Onunla başkalarının değerini arttırın eksil. Şimdi böyle durumlar var. Eğer sen bütün bu coin'lere, bütün bu token'lara, bütün bu dijital kıymetlere security diyorsun ama bunların hiçbiri gel lisans al diyorsun ama bunların hiçbiri aslında gerçekten bir borsaya kote bir şirketin ne edilebilir bir security'si gibi security de değil. Yani bir hisse senedi gibi de tam olarak değiller. Çok alt detay var. Ve sen bunları 90 yıllık, 95 yıllık Securities Act ile düzenlemeye çalışıyorsun. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ve nitekim bakın bu sıkıntılar ne zamanki ilgili kurumlar tarafından yargı önüne taşınmaya başlandı. Securities and Exchange Commission'ın SEC'in yaptığı bu deli dumrul vari hareketler yargı tarafından bayağı bir dizginlendi. Ve şimdi de Amerika'daki kongre tarafından kurulan özel bir mecliste inceleniyor ve SEC başkanı kongre önünde kendini savunmak durumunda bırakılıyor ve mahkeme kararlarında SEC kaprisli, aynen bu sözlerle kaprisli, takdir hakkını yanlış kullanan, al koyma hakkını yanlış kullanan, gelişigüzel kullanılan bir hak ve bir yetki olarak SEC'in bu tavırlarını tanıyorlar. Fidelity Investments diye biliyorsunuz çok önemli Amerika'da bir yatırım bankası var, bir yatırım kuruluşu var. Fidelity Investments, Bitcoin'i borsa yatırım fonlarında bir yatırım aracı olarak kullanmak üzere SEC'e başvurdu. Ve SEC bunu reddetti, çok kısa söylüyorum. Ve SEC'in bu kararını Fidelity Investments yargıya taşıdı. Federal mahkeme yargı kararıyla son derece mesnetsiz, son derece gelişigüzel, keyfi bir karar, kaprisli bir karar ve kanun tarafından verilen hakkın neredeyse istismarına varan bir tavırla bu SEC kararının çıktığını, bu kararın olmaması gerektiğini söyleyerek bu kararı, SEC'in kararını iptal etti. Şimdi ne oldu? Bitcoin'in borsa yatırım fonları içinde bir değer olarak sokulmasına yol açılmış oldu. Ve artık birçok Fidelity gibi yerler, Blackgate başta olmak üzere, buna Blackstone başta olmak üzere, buralara girmeyle bu taleplerde bulunmalı ki işin önü açılmalı. Şimdi bir dezenformasyon sonucu sanki borsa yatırım fonu ETF deniyor. İngilizce'de ETF deniyor. Buna sanki ETF girebilecekmiş gibi lisans aldığı söyleniyordu. Bu bir dezenformasyon, böyle bir şey yok. O yüzden zaten son bir haftada, iki haftada Bitcoin'in değeri 32'lere, 30'lara çıktı. Şimdi tekrar 28'lere düştü. Tamam yani, ama bir lisans almadı. Ama buna girebilmesine önünü tıkayan idari kararını yargı iptal etmiş oldu. Bu çok kıymetli.
Tabii burada bahsettiğiniz karar da mahkemenin SEC'ye karşı aldığı tek karar değil. Buna örnek olarak yakın zamandaki Ripple kararı da var. XRP bir menkul kıymet değildir şeklinde alınan. Aslında biraz bunu da sormak istiyorum. Bu tür kararlar ne kadar emsal niteliği oluşturuyor? Çünkü burada bir gerçek var ki herkes, bütün piyasa bir ETF bekliyor. Ama ETF için şöyle de bir söylenti var ki yarı düzenlenmiş borsaların ortadan kalkmasını bekliyor. SEC şeklinde bir söylenti var. Burada hani kısaca diyorlar ki Binance'i bitirmeye kafaya taktı. Bu kadar büyük bir oyuncu varken yarı regüle bir piyasada kriptoya güvenmiyor. O yüzden onay vermiyor. Bu emsaller kullanılarak bu tür borsalar veya projeler güvenin altına alınabilir mi? Yoksa kesinlikle hala burada Binance'a açılmış bir savaş var da o bitmeden ETF onayı gelmez gibi bir durum var mı?
Gerçekten çok güzel bir soru oldu Furkan, böyle birbirimize hep iltifat ediyormuşuz gibi oluyor ama hakikaten soru çok iyi, çünkü bu soru sayesinde izleyicilerimizin dikkatini iki tane noktaya çekme imkanım oluyor. Bunlardan birincisi, lehte gelen kararların ikisi de exchange'lere ilişkin kararlar değil, borsalara ilişkin kararlar değil, ikisi de spesifik kripto kıymetler, dijital kıymetlerle alakalı. Bunlardan bir tanesi, birincisi Ripple yani XRP, diğeri ise Bitcoin ile alakalı. En son bahsetmiştik. XRP kararında mahkeme şunu diyor. SEC'in iddialarının aksine Ripple'ın XRP'si Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemektedir. Bu bir hisse senedi veya hisse senedi benzeri sermaye piyasası aracı olarak, objesi olarak kabul edilemez. Ve bu yüzden listedilmesinde bir sakınca yoktur. Normal hayatına devam edebilir mahiyetinde bir karardı. Çok önemli bir karar. Ve düşünün ki aslında SEC bu şekilde yargı önünde haksız çıktığı bir noktada Ripple'ın şirket olarak borsaya kotasyonunu engelledi veya buna çok büyük bir darbe vurmuştu bakın. Yani bunlar gerçekten önemli konular. Bir diğeri ise, ikincisi ise en son Bitcoin kararı. Bitcoin kararında da SEC kafasına göre adeta kaprisle ve takdir hakkını adeta kötüye kullanarak, son derece mesnetsiz bir takdir hakkı kullanarak Bitcoin borsa yatırım aracı paketlerine, fonlarına, sepetlerine giremez dedi. Ve bunu Fidelity yargı önüne götürdüğünde yargı aksine karar verdi ve benim az önce ifade ettiğim kelimelerle SEC'in bu kararını kınadı adeta. Şimdi demek ki SEC'in bu davranışlarının bir sonu gelebilir. Yeter ki hukuki mesnedi olsun. Bu arada şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Lütfen buna dikkat çekelim. Yani bir düzenleyici kurumun, özel bir düzenleyici kurumun, çok güçlü bir düzenleyici kurumun Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en önemli sermaye piyasaları olması, lider sermaye piyasaları olması için gereken en önemli unsur ne karşımıza çıkıyor? Bu kurumu yöneten, düzenleyici kararları alan kişilerin kararlarının yargı denetimine tabi olma gerekliliği. İnovasyon, teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin sermaye piyasalarındaki lider konumunu günümüzde ne sürdürmüş oluyor? Yargı. Yargı denetimi. Şimdi bu parantezde açmak zorundayız. Ve bu denetimi yapabilecek nitelikte yargı. Yani buradan bizim kendimize ne dersler çıkarmamız gerektiğini dinleyicilerimiz sanırım anlıyordur. Bir, idarenin yargı denetimine tabi olması. İki, bu yargının muhteşem bir liyakata sahip olması gerekliliği. Tamam, burada parantezi kapatıyoruz. Diğer bir konu, exchange'lerle ilgili konu. Ha, bu iştahat teşkil eder mi? %100 eder Furkan. Yani bu bağlayıcı iştahat teşkil eder. Hatta ben sana şu örneği vereyim. Ripple case'inde, Ripple davasında mahkeme Ripple lehine karar verirken bunun aslında bu Terra neydi?
Terra Luna.
O konuda verilmiş yargıç Rakoff kararıyla da çelişmediğini, yani kendisini de açıklıyor. Bak, daha önce böyle bir karar verildi. Bu bir içtihat kabul edilir. Ama oradaki durumla buradaki durum şu sebeplerle farklıdır deyip kendini daha önce oluşmuş bir içtihattan niye ayrıldığını da mahkeme açıklıyor. Yani bu adeta bir hukukçu için mükemmel, yani böyle kitap gibi sayfa sayfa okunacak şeyler ve bir içtihat teşkil eder. Aynı şey Bitcoin için de teşkil eder. Şimdi Ethereum bakımından bu şartlar altında SEC soruna cevap vereyim. Gidip de bu bir security'dir diyebilir mi? Bakın, diyebilir. Bitcoin için de bu böyle olmaz dedi. Ripple için de şöyle olmaz dedi. Ama bu yargıdan döndü. Ve şimdi hepimiz biliyoruz ki Ethereum community'si de zaten SEC aleyhine bir dava açtı. Şimdi bu Ethereum topluluğunun veya community'sinin bu davada neler elde edebileceğini hepimiz bekliyoruz. Takip ediyoruz ve bekliyoruz. Yalnız Binance konusunda, CoinFirm konusunda şöyle bir sıkıntı var. Maalesef Binance'te 13 ayrı hukuka aykırılık sebebiyle SEC bir dava açtı. Ve bunlardan bazıları çok ciddi ve müspit, yani delille delillendirilmiş konular. Bunlar mesela neler? Nihai kontrol sahibinin ve nihai menfaat sahibinin CZ olduğu iki tane trading şirketiyle piyasaların manipüle edilmesi, belirli dönemlerde çıkartılan bazı coinlerle piyasanın manipüle edilmesi, muamele, işlem adetlerinin arttırılması, işlem hacimlerinin arttırılması, lisanssız bir takım kıymetlerinin verilmesi, artık bunu pek ciddiye almıyoruz az önceki açıklamalar sebebiyle. Fakat şu an görüyoruz ki gerek bu her iki exchange için durum biraz farklı ve konu lehlerine ilerliyor. Niye lehlerine ilerliyor? FTX bakımından daha bugün neyi gördük? Bir resmi mahkeme bilirkişisi 9 milyar doların az önce anlattığım Binance'in de konu olduğu hukuka aykırılıklar bakımından kullanıldığı 9 milyar kullanıcı parasının çeşitli yerlerde market making için, alım satım yapmak için ve sistem dışına çıkartılmak için kullanıldığını bir mahkeme bilirkişisi mahkemeye delil olarak sunuyor. O yüzden ben şimdi yargı devam ederken kesin sonuca varırcasına bir şey söylemek istemiyorum. Fakat başta ne dedik? SEC exchange'lerin üzerine gitmeden önce bayağı bir bekledi dedik. FTX'in kendi kendine patlamasını bekledi dedik. Şimdi FTX'te ortaya çıkan ve maalesef piyasa aktörlerinin, en büyük aktörlerin kendi kendine zarar veren durumu ortaya çıktığı noktada ve SEC bu konuda delilleri toplamada son derece rahat bir biçimde güle oynaya delilleri toplayıp iddialarını az önce verdiğim FTX davasındaki bilirkişi raporuyla ispat edebildiği bir noktada tabii ki manzara exchange'ler için kripto kıymetler kadar güzel görünemiyor. Ama yine de şu var, çok çok iyi bir yargı süreci devam ediyor ve bu yargı süreci sonunda piyasanın güvenebileceği bir ortam ortaya çıkacaktır. Ben buna güveniyorum, buna kıymet veriyorum.
Aynen, yani FTX davasını tabii siz de yakından takip ediyorsunuz. Bir başta biraz böyle konuştuk. Globale baktık, Avrupa'dan başladık, Amerika'ya gittik. Dünyada hani bu işler nasıl oluyor, regülasyonlar nasıl olacak, genel bir havayı kokladık. Biraz ülkemize dönelim. Yani bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de şu an kripto para kullanarak ödeme almak veya ödeme yapmak yasaklandı. Ama devlet seviyesinde ufak böyle bir ılımlı yaklaşımlar da sanki görülüyor bazı noktalarda en azından. İşler bir karışık, kafalar yine burada da karışık gibi. Türkiye'de kripto varlık kullanımı ile ilgili başka mevcut regülasyonlar neler? Yani şu an gündemde olanlar belki de neler? Ve bu regülasyonların yerel kripto ekosisteminde yine etkileri sizce neler olabilir?
Bir kere şu anda mal ve hizmet alım satımında ödemelerin kripto ile yapılmasına ilişkin yasak var. Bazı meslektaşlarımız bunu farklı yorumluyor. Doğrudur. Bunu da not ediyoruz. Fakat biz bu konuda biraz daha yani muhafazakar demeyelim de kanun koyucunun amacına baktığımızda, uygulamaya baktığımızda ve tabii ki yani biz bu konuların uygulaması olduğumuz için yani ne denmek istediğini nabız tutarak görebiliyoruz. Düşünün ki bugüne kadar hiçbir elektronik ticaret şirketi veya hiçbir dijital hizmet platformu, bu hizmet olsun, alım satım olsun, kendi native tokenlarını bile çıkartmadı. Kendi hizmetlerini satmak, kendi mallarını satmak veya exchange için olsa dahi. O bakımdan burada bir yasaktan bahsedebiliriz. Fakat bir başka yasak, kripto borsalara para gönderirken sadece bankaların kullanılma yasağı var. Bu da bir önemli yasak. Yani diğer hiçbir lisanslı mobil ödeme sistemini, kredi kartı saklama kurumunu veya banka dışında bir finans kurumunu kullanamıyorsunuz. Hatta elektronik para şirketleri, mobil ödeme şirketleri, kredi kartı saklama kurumları gibi banka, BDDK lisanslı diğer finans kurumları veya benzer kurumlar kripto kıymetleri kullanarak hiçbir iş modeli geliştiremiyor, bunların tarafı olamıyor vesaire. Ama bakın ben size açık söyleyeyim, isim vermeyeceğim. Piyasada bu yasak deliniyor yani bunu görüyoruz. Bu yasağın delindiği veya bu yasağın mesela bazı ICO'larda bu gibi kurumların imzasının bile olduğunu biz görüyoruz yani. O yüzden doğru olan, güzel olan şey uygulanabilir bir yükümlülük çıkartmak. Uygulanabilir kanun, uygulanabilir regülasyon çıkartmaktır. Doğru mu? Yani ya bir regülasyon çıkarıp bunun sonuna kadar uygulayacağız ya da piyasa gerçeklerine uygun hareket edeceğiz ve yatırımcıyı veya piyasa ekosisteminin sıhhatini koruyacağız. Bir diğer konu MASAK düzenlemeleri. Şimdi kripto değer hizmet sağlayıcıları diye geçen bütün sistemler, bütün iş modelleri MASAK regülasyonlarına tabi. Kara para aklamanın önlenmesine ilişkin regülasyonlarına tabi. Müşterinin tanı regülasyonlarına tabi. Ama bunlar hiçbir lisansa da tabi olmadığı için diğer yükümlülüklere tabi olmak için çok uğraşmak, kendilerine açık olmayan database'lere, verilere ulaşmak zorundalar ama ulaşamıyorlar. Yani Bitom şimdi KYC'yi kullanırken bir banka Nüfus Müdürlüğü'nün veya İçişleri Bakanlığı'nın database'ini kullanabiliyor iken aracı kullanmıyorsa bunları yapmak zorunda olan biri buna ulaşamıyor. Şimdi bu mesela çok garip bir durum. Şimdi bunun çok fazla üzerinde durmak istemiyorum da yani ne kadar sıkıntılı olduğunu siz takdir ediyorsunuz. Bir diğer konu, biz artık Malta'da diyelim ki stablecoin örneği vermiştim. Yani bu stablecoin'i elektronik para token'ı mı, asset reference token mı yani bir kıymete peg token mı gibi ayırabilirken ve bunlar üzerinde tartışma yaparken hatta size bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri para birimi doları hakim para birimi olmasın diye düzenlemeyle stablecoin'lerde günlük işlem limiti ve meblağ limiti getirirken biz bunları yapamıyoruz. Mesela USDT bakımından, Tether bakımından bizim getirdiğimiz hiçbir günlük ödeme limiti yok. Yani biz demiyoruz ki regülasyon olmasın. Biz demiyoruz ki kısıtlamalar olmasın. Kısıtlamalar olsun, regülasyon gelsin ama teknolojinin önünü açalım, inovasyonun önünü açalım, yabancı doğrudan sermayenin önünü açalım. Bakın yani koyun, affedersiniz diyelim ki 7 milyon, 5 milyon euro karşılığı Türk lirası sermaye gerekliliği koyun, sigorta gerekliliği koyun ama gelsin bu exchange Türkiye'de lisans alsın. Şimdi bunu da yapmadığınız zaman yani parayı versin, yabancı yatırım versin, vergiyi versin, düzenleme neyse tabi olsun. Bakın exchange bunu istiyor. Çünkü exchange Türkiye'de iş yapmak istiyor. Öngörülebilir iş yapmak istiyor. Ne yapayım ne yapmayayım görmek istiyor. Fakat biz bunu, bu imkanı onlara sağlamıyoruz. Sağlamadığımız zaman gelebilecek olan da gelmiyor. Ve sağlamadığımız zaman bence korumak zorunda olduğumuz vatandaşı, yatırımı ve Türk lirasını da koruyabileceğimiz kadar etkinlikle koruyamaz hale geliyoruz. Şimdi burada konuya farklı taraftan bakalım. Tamam, şu an Malta'da bir takım eleştiriler getirdik değil mi? Belirli olmayan bir ton şey var dedik. Amerika ile ilgili birçok eleştiri getirdik. Yani düzenleyici kurum böyle yaparken yargı böyle yapıyor dedik. Doğru. Kongrede yargıya katıldı dedik. Doğru. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düzenleyici kurumları veya kanun koyucusunda bana derse ki ey Burçak bak bunlar olurken sen bize niye regülasyon yap diye konuşuyorsun. Yani şimdi hiç olmamasındansa akla yatkın, makul ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli ortak aklıyla bir şey çıkartmamız ve bunu daha sonra piyasa oyuncularının da katkısıyla geliştirmemiz bizi bugün Estonya gibi, Letonya gibi, Malta gibi, Dubai gibi affedersiniz hepsine saygım var çalışıyoruz ama komik yerlere kaçırdığımız paradan, teknolojiden ve girişimden kurtarır. Bizi büyük bir güç haline getirir. Zaten bizim vatandaşımız buna yatırım yapıyor. Zaten dünyanın 4. 5. büyük exchange veya muamele hacimlerimizdir. O zaman bunu biz niye Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi kılmayalım ki? O bakımdan mevzuatlar var Doğancan. İki tane yasaktan bahsettim. MASAK mevzuatına tabiyetten bahsettim ki doğrudur, olmalıdır, yanındayız. Fakat bunlar varken lisans olmaması, bunlar varken dijital kıymetlerin arasında bir ayrım gözetilmemesi. Mesela ben arzu ederdim ki gayrimenkule dayalı veya altına dayalı kripto kıymetlerin önü Türkiye'de açılsın. Yani bizde bunu mümkün kılacak hukuki zeka yok mu Allah aşkına? Şimdi düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti'nde klasik geleneksel yatırım yöntemi ve aracı nedir? Altın, gayrimenkul. Şimdi bunlara dayalı herkesin cebinde bir çeyrek altının geldiği değer belli. Bunların fractionalize edilmesi ve tokenize edilmesi kötü bir fikir mi? Lütfen rica ediyorum. Yani buralarda çok büyük fırsatlarımız var.
Kesinlikle öyle. Bir sürü fırsat var burada. Çeşitli fonlar oluşturabilir. Dünyada yani Amerika'da gerçi bunları görüyoruz. İşte fon oluşturarak ev mesela alınıyor. Bir emlak fonu oluşturuluyor ve işte herkes bir şekilde bir payını alıyor. Bu payı blok zincirde kayıtlı. Her şey çok açık ve şeffaf bir şekilde. Ledger'a kayıtlı bir şekilde. Blok zincire kayıtlı bir şekilde görülebiliyor. Anında satış yapılabilir. Bu NFT'leştirilebilir. Hani buradaki teknoloji ve inovasyon konusu çok değişilebilir. Çok detayına girebilir. Ama yani Türkiye'de tabii biraz daha yavaş ilerlemesi durumu ne yazık ki var. Bilmiyorum hani bu dünyada da gerçi hani farklı yerde Amerika dedik ama bunlar hani orada da çok yaygın mı hani onu da bilmiyorum. Ama burada kesinlikle fırsatlar var diyebiliriz.
Evet Doğancan, aslında değinmek istediğim şöyle bir nokta var. Şu ana kadar hep finansal düzenlemeleri konuştuk. Ama burada blok zincir dünyasında finansal olmayan uygulamalar da var. Özellikle Twitter'dan bize gelen bir soru vardı. Onu iletmek istiyorum burada. Mesela merkeziyetsiz uygulamalar. İnsanlar uygulama yapıyorlar, yüklüyorlar. Bu merkeziyetsiz uygulamalardan biri de örnek olarak Ekşi Sözlüğün merkeziyetsiz versiyonu olabilir. Biri yaptı ve bunu blok zincirine yükledi. Şimdi bu tür durumlarda sosyal medya yaptığınızda içerik üreticilerinin katkıda bulunabileceği bir blok zinciri uygulaması geliştirdiğinizde gelen içerik şikayetleri, hakaret içeren paylaşımlar, hatta belki suç niteliğinde olabilecek paylaşımlar olabilir içinde ve bunlar blok zincirine kaydolacak. Şimdi bu durumda yasal olarak merkeziyetsiz uygulamayı yapan kişinin moderasyon zorunluluğu var mı ve bu içeriklerden sorumlu mu?
Yine çok süper bir soru. Şimdi bu merkeziyetsizlik anlattıklarımın en başında değindiğim gibi çok sıkıntılı. Bunu Mike'a da ele almaya çalışıyor. Tam olarak başaramıyor. Şimdi niye bunu ele almaya çalışıyorlar? Çünkü eğer bir yer merkeziyetsizse HowieTest'teki üçüncü şahısların çabası unsuru ortadan kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir şeyin security sayılması, hisse senedi sayılması için ne gerekiyor? Kar beklentisinin üçüncü şahısların gayretine tabi olması gerekiyor. Bir otherness, üçüncü şahıs unsuru var. Fakat eğer burada sen, ben, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet hepimiz ortak bir karar alabiliyor ve ortak bunu govern ediyorsak üçüncü şahıs ortadan kalkıyor. Sermaye piyasası mevzuatı kalkıyor. Şimdi aynı şey Mica'da da var. Mica'da diyor ki eğer bir merkeziyetsiz bir proje varsa o zaman Mica düzenlemelerinin dışındadır diyor. Ama merkeziyetsiz nedir? Sıkıntı bu. Dünyada ne Mica ne Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenlemeler veya mahkeme kararları şu standartlar tutturulduğunda merkeziyetsiz seni kabul ederim demiyor. O yüzden bu çok büyük bir problem. Bu konuda aslında tamamen elimizde bir rehber yok da diyemeyiz. FATF denen bir kavram var. Bu FATF MASAK'ın uluslararası tarafı olduğu bir uluslararası bir düzenleyici kurum. Uluslararası finans suçlarını takip ediyor. Fakat burada senin yaptığın ayrım çok farklı bir ayrım. Burada diyelim ki bir sosyal medya platformu ifade hürriyetinin kullanıldığı sanatsal, siyasi, felsefi ifadelerin yer aldığı bir yerdeki ifadeler eğer hukuka uymazsa o zaman ne olacak? Bakın bu ikisi birbirinden farklı konular. Burada birinci derecede sorumlu olan zaten hiçbir zaman yer sağlayıcı değildir. Sorumlu olan o ifadeleri kullanandır. Bırakın hakareti, bırakın iftirayı, hukuk aykırı içeriği. Ya gayrimerkezi bir ortamda çocuk istismarı olsa ne olacak? O zaman hangimizin vicdanı tamam bu platform gayrimerkezi o yüzden bu böyle bu yayınlar devam etsin diyebileceğiz? Edemeyeceğiz. Demek ki ne olacak burada? Her zaman platforma erişim engeli söz konusu olabilir. Eğer bir gün Ekşi Sözlük ki hepsi dostlarımız çok da takdir ediyoruz. Yıllardır içinde kaliteli veya kalitesiz bazı postlar var, bilgi var. Yani bu arada insanların saçmalama hakkı da bir ifade hürriyetidir. O yüzden dezenformasyon olmadığı ve bu bir zarara sebebiyet vermediği sürece insanlar saçmalayabilir de yani oraya girip saçma saçma cevaplar da verebilir. Bu da ifade hürriyetidir. Ama burada eğer hukuka aykırı bir içerik olursa, burada kategorik suçlardan bazıları olursa, iftira olursa o zaman ne olacak? O zaman devlet bunun nasıl olsa gayrimerkezi bir yapıya tabi deyip de buna erişimi serbest bırakamayacak. O yüzden akla gelen ilk yaptırım erişim engeli olabilir. İkincisi burada her ne kadar platformun kendisi gayrimerkezi ise de bu gayrimerkezi platformda o postu yapanın bir sahibi var. Biz buna ne diyoruz? İçerik sağlayan. Yani content provider. Platforma ne diyoruz? Yer sağlayan diyoruz. O yüzden ikisi farklı. Birinci derecede burada o içeriği sağlayan ve o içeriği aynen olduğu gibi buna katılıyor imişçesine paylaşan sorumludur. O yüzden bunlar aleyhindeki gerek hukuki gerek cezai yaptırımlar söz konusu olmaya devam edilebilecektir. Yeter ki o kişinin ne olduğu, kim olduğu bulunabilsin. Fakat hazır siz bana bir gayrimerkezilik sorusu yöneltmişken bu FATF yani MASAK'ın da tarafı olduğu uluslararası uluslararası finans suçlarına karşı çalışan kurumun çıkarttığı bir rehber var. Ne olursa gayrimerkezilik söz konusu olabilir. Bakın burada da çok önemli. Bir kere development laboratuvarı şirketi olacak. Yani bunun algoritmasının, bunun software'inin kurulacağı laboratuvarın veya bu software'in geliştirmesinin ayrı bir şirketi olacak. Daha sonra burada ürünün ve token'ın dağıtımına ilişkin ayrı bir şirket kurulacak. Bunun yönetimine ilişkin ayrı bir şirket kurulacak. Buna illa şirket derken ticaret siciline kayıtlı bir şirket olarak düşünmek zorunda değiliz. Bir entity, bir şirket yani bir ortak hareket, iştiraktan bahsediyorum. İşte bunların hepsinin birbirinden ayrı olması ve bunların her seviyesinde çeşitli katılım kotasyonlarının olması ve tabii ki bunlarda aracı kullanılmaması ve mümkün olduğu kadar öngörülebilecek olan her şeyin akıllı sözleşmeyle ele alınabilmesi bekleniyor. Şimdi aracı derken ne kastediyorsun Burçak diyecek olursan bunu ben söylemiyorum, bunu Mayka söylüyor. O yüzden benim tabii ki bazı kasıtlarım, bazı yönlendirmelerim olabilir ama esas Mayka ve Mayka'yı uygulamakla yükümlü olan kurumlar ve ülkeler, Avrupa Birliği'nin ve yerel yönetimlerin veya yerel ülkelerin düzenleyici kurumları burada ne bekleyecek? Bu önemli. O yüzden bunlara şu anda siyah ve beyaz bir cevap veremiyorum. Özür dilerim. Ama ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Şu anda hali hazırda Fransa'daki düzenleyici kurumun yönelttiği, bütün piyasaya yönelttiği 36 soruluk bir soru listesi var. Bir questionnaire var. Diyor ki biz böyle bir gayrimerkezilik standardı getirmek istiyoruz. Diyor. Bunun ben size şimdi adını da vereceğim. İsteyen herkes gidip orada buralarda oy kullanabilir veya görüşlerini verebilir. Bu da çok bence kıymetli bir konu. Adı ACPR. Şimdi burada bu cevabı vererek bunun gelişiminde hepimiz katkıda bulunabiliriz ve gerek ülke düzenleyici kurumları gerek uluslararası veya ulusal üstü düzenleyici kurumlar bunları yapmaya çalışıyor. Biz de bunlardan hareketle kendi müvekkillerimize veya bu konular içinde olduğumuz işte sizinle yaptığımız sohbetlerde Şu olursa gayrimerkezilik önemli ölçüde iddia edilebilir diyebilecek bir durumumuz var. Arzu edersen Furkan'cığım gayrimerkezi uygulamaları, gayrimerkezi finansı ve diğer gayrimerkezi uygulamalar mesela gayrimerkezi oyun, gayrimerkezi şu bunlar biliyorsunuz ayrılıyor. D-Game, DeFi vesaire bunları ayrıca ele alabiliriz istersen bir gün.
Evet aslında o kadar çok konu konuştuk ki hepsinin ayrı ayrı detayları var. Bir bölüme sığdırmak gerçekten imkansız belli bir noktada. O yüzden farklı farklı bölümlerde belki bunları tartışmak daha mantıklı olur. Burada biraz amacımız genel bir tablo çizip hani ne kadar aslında karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermek ve bu konularda proje üretmek isteyen insanların, yani bu konuda yetkin hukuk danışmanlarına danışmasını tavsiye etmek istiyoruz. Çünkü çok şeyi yanlış yapabilirsiniz. Çok farklı ülkede faaliyet gösteriyorsanız özellikle her birinin ayrı regülasyonu var. Ayrı ayrı belki konuşuruz. Şu anda peki biraz daha kişisel bir notla toparlamak için sizin üzerinde çalıştığınız, belki danışmanlık verdiğiniz orijinal projeler, heyecanlı gelişmeler var mı? Biraz onlardan da bahsedelim kapatmadan önce.
Tabii. Bizim gerek bazı şirketler grubunun veya gruplarının veya ekonomik networklerin diyelim, kendi aralarında geçerli akçe olarak kabul etmek isteyebilecekleri ve buna bazı utility'ler bağlamak istedikleri token projelerimiz var. Gayrimenkule veya gayrimenkulden kaynaklı gelirlere, kıymetlere bağlı, bundan kıymetini alabilecek olan token projelerimiz var. Ama biz bunları sigortalı, ondan sonra asgari değerinin sabit tutulabileceği ve en iyi uygulamalarla yapıyoruz. Yani hiçbir zaman böyle kötü projelerin içinde zaten bulunmuyoruz. Onun dışında event tokenlar, sanatçı tokenları, NFT tipi tokenlar, her ne kadar NFT deyince artık herkes oradan koşa koşa kaçsa da doğru olması gereken örneklerle çalışıyoruz. Ve tabii ki hala da altın veya kıymetli madene dayalı projelerimiz var. Karbon emisyonuna dayalı, sürdürülebilirlik bazlı çok ciddi projelerimiz var ve bunlar bu konunun ilerlediği ülkelerde devlet de dahil olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalarının tamamladığı çıktı. Yani bunların hepsi ya çıkmış olan ya da çıkmak üzere olan projeler. Hiçbiri böyle yani fikir aşamasında olan şeylerden bahsetmiyorum. Ve tabii ki exchange'ler var. Hali hazırda bütün bu saydığım tarzda tokenları çıkarsak mı çıkarmasak mı, listetsek mi etmesek mi gibi soranlar. AML, KYC sorunları olanlar, uygulamayı iyi yapmak isteyenler, Türkiye'ye yeni girmek isteyenler, yeni girmek isterken müşteri hesabını nasıl kuracağız diyenler, yani fiat channel diyoruz biliyorsun biz bunlara. Yani hangi bankayla çalışacağız, hangi banka bunlara izin verecek gibi soruları olanlar ve bunların fiat channel account'larının açılması, bunların MASAK, FATF, sermaye piyasaları mevzuatları, BDDK mevzuatları, KVKK, GDPR mevzuatları konusundaki desteklerimiz, bu gibi konularda çok çok yoğunluklu bir biçimde gerek token projelerine gerekse exchange projelerine destek vermeye devam ediyoruz.
Çok heyecanlı projeler gerçekten. Bu konularda özellikle soruları olanlar veya sizin bu konulardaki paylaşımlarınızı takip etmek isteyenler sizi nereden bulabilir?
Çok teşekkürler nazik sorun için. Biz Ünsal Hukuk Bürosu veya Ünsal Law Firm olarak bir çatı altında birlikte çalışan bir grup avukatız. Ben bu grubun yönetici kurucu ortağıyım, yönetici avukatıyım. Ve bizzat her zaman her projeye kendim de giriyorum. Çok tecrübeli, çok kıymetli hukukçu meslektaşlarımla birlikte bir takım olarak biz bu konulara bakıyoruz. O yüzden özellikle benim Twitter account'um olan Burçak Ünsal'dan veya benim e-mail adresim olan burçak@unsal.com'dan veya web sitemiz olan yani unsal.com diye yazıldığında veya Ünsal Hukuk Bürosu diye yazıldığında unsallaw.com bize rahatlıkla ulaşabilirler.
Hem cevaplarınız için hem de katıldığınız için programa çok çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Çok bilgi verdik. Avrupa'da olan WICA gibi düzenlemelerden başlayarak daha sonra Amerika'daki SEC ile ve regülatörlerle olan dramalardan beslenip biraz orada dünyaya ilham olacak konuları konuştuk. Yerel regülasyonlara baktık. İnsanlar ne tür regülasyonları takip etmeli, proje üretirken onları konuştuk. Genel olarak çok toparlayıcı, hukuk anlamında ufuk açıcı bir program oldu. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de bu ana kadar dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve bu tür değerli içerikleri takip etmeyi unutmasınlar. Bildirimlerini de açsınlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.